Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. Üçüncü serimizin 5. kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: Yaşayan bir ümidimiz var.
Bakıyorum etrafıma, herkes dertli bu dünyada. Yalvarırım ey Allah'ım, sıkıntımdan kurtar beni. Savaş dolu her tarafta, yoktur rahat bu dünyada. Yalvarırım ey Allah'ım, sıkıntımdan kurtar beni. Yüreğime bakıyorum, yok selamet alıyorum. Yalvarırım ey Allah'ım, sıkıntımdan kurtar beni. Doğru yolu hesaplarla içim dolu. Yalvarırım ey Allah'ım, günahımdan kurtar beni. Kötü yoldan artık bıktım, Rabbe baktım tövbe ettim. Kaybolmuştum, buldun beni. Her derdimi sana derim, kurtarıcım sensin benim. Al bedenim ey Allah'ım, sen teselli ettin beni.
Sevgili kardeşlerimiz, bugünkü derse hoş geldiniz tekrar. Bugünkü temada söylendiği gibi biraz düşüneceğiz ileriye bakarak. Bir inançlının ümidi nedir? Yaşayan bir ümit var. Eğer biz bilmezsek nereye gidersek biz dünyadaki insanlar gibi oluruz. Ama bir inançlı için çok parlak, sevinçli olan bir ümidimiz var. Ve kesin 100% garantiyalı bir ümidimiz var. Ve bugün bunun hakkında sizinle biraz paylaşmak istiyoruz. Bizim dünyamıza ne gelecek? Yoksa dünyamıza ne doğru gidiyor? Onun geleceği nedir? Her insanın kalbinde bu istek yatıyor. Keşke bilebilsem benim geleceğim ne olacak? Yarınki günde ne olacak? Ve bu sebep üzerine çok insanlar gidiyorlar falcılara, bakımcılara. Yani bilmek istiyorlar hayatının ilerideki vakitler ne durum onların karşısına çıkacak. Ve tabii ümitle yaşıyoruz değil mi? İleri bakarak yaşıyoruz. Eğer önümüzde yoksa bir yol, önümüzde yoksa bir amaç, o zaman bizim hayatımız da boşuna oluyor. İnançlının hayatı böyle lazım olmasın. Çünkü onun önüne konulmuş İncil bize bilgi veriyor. Önüne konulmuş bir ümit var. Bu nedir? Bu dünyada çok karışık durumlar var. Ve dünyanın insanları, etrafımızdaki insanlar, kulağımıza gelen haberler daima bizi korkutmaktadır. Neden? İyi, parlak, hoş bir geleceğimiz sanki yokmuş gibi. Bu yeryüzünde çok kötülükler var. Günden güne çoğalmaktadır. İnsanlar da korkuyorlar. Acaba önümüzdeki vakitler ne getirecek? Bazı korkunç haberlerin durumu şunlardır. Yani belli edilmiş statistiklere göre, sayılara göre şu bilgi alabiliriz. Bizim dünyamızda bulunan silahlar, kuvvetler çok büyüktür. Öyle bir kuvveti vardır. 2 ay süreyle her gün 1000 tane ikinci dünya savaşı olabilecek durumdayız. Yani ikinci dünya savaşın zamanında ne kadar silah kuvveti var ise o kadar olabilir. Her gün 10 tane öyle savaş olsun. 2 ay süreyle demek ki korkunç bir durumdayız. Bu dünya patlamak üzere. Veyahut da başka bir istatistik diyor. Her gün 40 bin çocuklar açlıktan ölüyorlar. Yani bu dengesizlik var değil mi? Bir yanda her dakikada, bir istatistik diyor, her dakikada 1 milyon dolar silahlar için harcanıyor. Öte yanda her gün 40 bin çocuk ölüm buluyor açlıktan. Veyahut da biliniyor India. India'da çok açlık vardır. Çok insan açlıktan ölüyorlar. Orada var Hinduizm. Hinduizm oluyor oranın religiya. Ve orada tapınılıyor ineklere, farelere. Orada tapınılıyor bunlara. Ve deniliyor 30 milyon inek var orada. Ama akıl gelmiyor, aklına gelmiyor. Kessinler, yesinler, açlık dindirilsin. Hayır, onlar bu ineklere görüyorlar Allah gibi. Ve tapınıyorlar onlara. Bu sapıklık. Ve başka durumlarda kulağımıza daima geliyor. Doğadaki katastrofalara çoğalmaktadır. Tabii ki her daim var idi. Ama çoğalmaktadır. Ve hava kirliliği, ozon tabakasının açılmasını vesaire vesaire daha çok işler var. Bütün insanlığı korkutan durumlar var. Ve bilgili insanlar, araştırmacılar da bize iyi haberler vermiyorlar önümüzdeki yıllara bakarak. Fakat biz ne bekleyelim? Biz de korkalım mı? Biz de korku içinde rahatsız olalım mı? Yoksa inançlı ne bekliyor? Eski Ahit'e böyle bir ayet okuyoruz. Eski Ahit'in Stari Saveti'nin son kitabında Malaki Bab 4 ayet 1 diyor. Çünkü işte o gün geliyor. Fırın gibi yanıyor ve bütün kibirliler ve kötülük işleyenlerin hepsi saman olacaklar ve gelmekte olan gün onları yakacak. Orduların Rabbi diyor öyle ki onlarda kök ve dal bırakmayacak. Yani öyle korkunç bir güne doğru gidiyoruz. Bütün Allahsız insanlar, kötü olanlar yok olacaklar, yakılacaklar. Nasıl odun ateşe atılıyor ve yakılıyor. Yani korkunç bir geleceğe doğru gidiyoruz. Matta 24'te 3. ayette, yani 2. ve 3. ayette şunu okuyoruz. İsa Mesih talebeleriyle beraber idi tapınakta. Tapınak oluyor Yahudilerin dua evi. İsa tapınaktan çıkıp giderken öğrencileri tapınağın binalarını ona göstermek için yanına geldiler. İsa onlara, bütün bunlara görüyor musunuz dedi. Sizi doğrusunu söyleyeyim, burada taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak. İsa Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. Söyle bize dediler. Bu dediklerinin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak? Dünyanın bitkisi ne zaman olacak? Nasıl olacak? Ve onun belli eden belirtiler ne olacak diye sordular talebeler İsa'ya. Yani biz gitmiyoruz bir patlamaya doğru. Hayır, belirli bir güne doğru gidiyoruz. belirli bir olaya doğru gidiyoruz. Bu olay oluyor İsa Mesih'in ikinci gelişi bu yeryüzüne. Ona bekliyoruz. O güne doğru bekliyoruz. Bugün Rabbin günüdür. O gün gelecek ve o gün kesin oluyor dünyanın bitkisi. Ve ona doğru bütün insanlık, bütün dünya ona doğru gidiyor. Tabii ki insanlar çeşitli gruplardan oluşuyor İncilce. Mesela İncil'in son kitabına doğru bakarsak İsa Mesih'in gelişi de bir farklılık yaratacak. Kendi topluluğu için, inançlar topluluğu için de bir anlam taşıyor. İsrail narod, İsrail halkı için de bir anlam taşıyor ayrı. Bir de bütün milletler, bütün insanlar için de ayrı bir anlam taşıyor. Ve böylece görüyoruz, Otkrovenya yani Esinleme kitabında okuyoruz 1. bab 13. ayet İsa Mesih kendini gösteriyor insan oğlu olarak. Neden? Kendi topluluğuna geliyor. Onlara anlayabilen, onlara savunabilen, onların Rabbi olarak geliyor. Ve İsrail halkı için gösteriliyor Esinleme bab 5 ayet 5'ten 6'ya kadar. Onlara için geliyor aslan gibi, bir de kuzu gibi. Çünkü öylece belli edilmiştir Stari Saviyette. Yahudya'nın arslanı, Allah'ın kuzusu olarak görünüyor. Ne zaman İsa Mesih geliyor tekrar. Ama milletler için deniliyor. Bab 19 ayet 16'da Esinleme kitabında. Milletler onu görecekler padişahların padişahı olarak. Kralların kralı olarak, efendilerin efendi olarak onlara gözükecek böylece. Ve görüyoruz çeşitli durumlar var. Yani belirli bir güne doğru gidiyoruz. Biz yani beklemiyoruz dünyanın patlamasını. Hayır, biz bekliyoruz İsa Mesih'in gelişini. Ve şöyle de okuyoruz Romalılar bab 13 ayet 12'de diyor. Gün yaklaşmaktadır. Günü yaklaştı. Yani belirli bir günden konuşuluyor. 1. Petrus mektubunda bab 4 ayet 7'de diyor. Her şeyin sonu yakındır. Yani yaklaştı. Her şeyin sonu. Belirli bir gün yine belli ediliyor. Apostol Yuhan 1. Yuhanna mektubunda bab 2 ayet 18'de şöyle yazıyor inançlılara, diyor çocuklarım son saati oluyor, son saati gelmiştir, yani son vakit başlamıştır diyor. Ve Yakup mektubunda bab 5 ayet 8'de diyoruz Rabbin gelişi yakındır. Rabbin gelişi oluyor, işte o son gün. O duruma doğru gidiyoruz. Ve Apostol Paulus buna da bir ümidi bağlıyor ve diyor 1. Korintliler mektubunda bab 15 ayet 52'de diyor biz değiştirileceğiz o günde. Ve 1. Selanikliler mektubunda bab 4 ayet 17'de diyor biz onunla havada buluşmak üzere bulutlara alınacağız. Ve bu ümit var. İnançlılar için bu beklemektedir. Yani önemli değil, sadece bilelim çeşitli korkunç durumlar önümüzde bekliyor. Önemli olan İsa Mesih tekrar gelecek ve değil sadece önemli bir durum, aynı zamanda gerekli bir durumdur. Çünkü Rabbin sözü bunu açıklıyor. Luka bab 1'de ayet 32 ve 33'te diyor. Evet, padişah olacak Davut'un oturağında oturacak olan bir padişah. Lazım gelsin, gereklidir onun gelişi de bekleniyor. Ve böylece görüyoruz İsa Mesih'in gelişinle inançlar topluluğuna geliyor. Sözle anlatılmaz bir yücelik, bir görkemlik, bir büyüklük, inançlı topluluğu için hoş bir durum, hoş bir bekleyiştir. İsrail narod için oluyor bir tazelemek durumda. Yeniden Rab onlara önem biçecek. Ama bu geri kalan dünyada insanlar için bu yargılamak demektir. Yargı gelecek. Onlara için değil bir sevinç. Ve böylece çeşitli bekleyiş içinde olacaklar. Ve şimdi birazcık da düşünelim. Bu bilgi bizim için ne fark yaratıyor? İlk inançlılar bu bekleyiş içindeydiler. Rab İsa tekrar gelecek. Ve kutsal kitapta çok çok ayetler okuyabiliriz. Bu durumdan konuşan ayetler, İsa Mesih'in ikinci yeryüzüne inişinden konuşan ayetler çok var. Hacım, bunu biliyoruz, bizim hayatımızda ne fark yaratıyor? Birinci durum olarak şunu demek istiyorum. İnançlılar için konuşuyorum. Eğer bilirsek Rab İsa gelecek, bu bizi kuraş veriyor. Bu bizi bir ümittir ve değil boş bir ümit. Luka 21 ayet 28 diyor. Evet, sizin kurtuluşunuz yaklaştı. Kuraşlı olun, dayanın. Dayanma kuvveti veriyor. Titus mektubunda bab 2 ayet 13'te diyor. Bu bizim mutlu kılan, bizi sevindiren bir ümidimiz var. 1. Petrus mektubu bab 1 ayet 13 diyor. Evet, bir ümidimiz var. İsa Mesih'in gelişinde, onun görünüşünde bize ümit oluyor. Sağlam, hiç solmayan, hiç paslanmayan bir ümidimiz var. Ve 1. Selanikliler mektubu bab 4 ayet 18 deniliyor. Birbirinizi bu sözleriyle, yani İsa Mesih'in ikinci gelişin sözleriyle birbirinize kuraş verin, birbirinizi teselli edin. Yani bize geliyor teselli ve kuraş bundan. İkinci olarak ne fark yaratıyor eğer bu bekleyiş içinde daima kalırsak? Evet, bir fark yaratıyor. 1. Yuhanna mektubunda bab 3 ayet 3 diyor. Her kimde öyle bir ümit varsa o temiz olduğu gibi, pak olduğu gibi de kendini pak kılar, temiz tutar. Ne dersin? Eğer sana haber gelirse bu yaşadığın memleketinin prezidenti yarın sana gelecektir. O sanıyorum çabuk her şey tertemiz yapacağın evinde. Neden istemeyeceğin de o prezident de senin evine ayak bastığı zaman toslar içinde kalsın. Bu sana bir şeref veriliyor, bir gösteriş oluyor. Prezident de sana geliyor diye. Ama kardeşim, unutmayın, İsa Mesih değil sadece prezidente oluyor bu yaşadığın memleketinin. Hayır, o oluyor padişahların padişahı ve her an gelebilir diye bu bekleyiş içinde olursan her daim kendini temiz tutacaksın. Olabilir bugün gelir de istemeyeceğin seni yakalasın pis bir iş yaparken. Onu hoşnut etmeyen bir iş yaparken seni yakalasın, bunu istemeyeceğin değil mi? Yani bu değişiklik yaratacak, bu bekleyiş, kendini temiz tutacaksın. Luka bab 21 ayet 34'ten 36'ya kadar da okuyoruz. Benzeri bir durum, kendini kutsal kılacaksın, kendini Rabbi için adayacaksın, Rab için işleyeceksin. Neden? Onun gelişi yakındır. Ne dersin? 2000 sene önce yaşamış olan inançlar bu bekleyiş içindeydiler. Ne fazla biz bilebiliriz. Rabbin gelişi çok yakındır. Ve bundan da bir kuraş alıyoruz ona hizmet etmeye. Matay 24'ten 42. 46'ya kadar veyahut da 1. Korintliler 3 11'den 15'e kadar burada bir kuraş alıyoruz. Hacan biliyoruz Rab geliyor ve ona da hesap vermeyiz. vermek zorundayız. Kendimizi daha fazla onun işini vereceğiz. 2. Korintliler 5 ayet 10'dan 11'i de neden? Çünkü Rabbin korkusunu biliyoruz. Rabbin gelişini de biliyoruz. Bu sebeple insanlara kazanmaya çalışıyoruz. Apostol Paulus diyor. Ve böylece bir vaat sözü de yerine geliyor. 2. Timoteus 4 ayet 7 ve 8 diyor. Biz biliyoruz Rabbin gelişine geldiği zaman, Rab geldiği zaman bize verecek. Eğer onun gelişini özlemle beklersek bizi de bir krona verecek, bir taç taktıracak ve bunu da kaçırmak istemiyoruz. Ve Luka'da 12 bab 12 ayetler 35'ten 38'e kadar okuyoruz. Ne mutlu o hizmetçi kimi bulacak, işte Rab onun efendisi geldiği zaman işte bulunacak. Ne mutlu ona, çünkü onun bahşişi de verilecek. Onun hakkını da verilecek. Kardeşler, işlek olalım. İşte olalım Rabbin tarlasında. Kendini pak kılalım. Kendimizi kutsal kılalım. Kuraşlanalım. Teslim alalım. Bu bekleyiş içinde kaldığımız müddetçe. Rabbimiz gelmektedir. Ve her an gelebilir. Hazır olalım. Evet, Rabbin gelişi çok yakındır. Her an olabilir. Hazır olalım. Bakalım şimdi İncil ne öğretiyor onun gelişi hakkında. Rab İsa nasıl gelecek? Ne zaman gelecek? Ve onun gelişinin belirtiler, işaretler ne oluyor? İlk önce biraz düşünelim. Rab'in gelişi nasıl olacak? Kutsal kitap bize şöyle bir bilgi veriyor. O kendisi gelecek. Neden? Rab İsa dedi Yuhanna bab 14 ayet 3'te, ben kendim geleceğim ve sizi alacağım. Ta kendisi gelecektir. Ve okuyoruz Mata 24 ayet 27'de, insan oğlu olarak gelecek. İnsan oğlu görünecektir. Ve nasıl gelecek diye sorarsak, aynı bapta Mata 24 ayet 30'da şunu okuyoruz. O zaman insan oğlunun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek. İnsan oğlun gökteki bulutlar üzerine büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Herkes görecek onu. Onun geldiğinde ikinci gelişi böyle olacak değil. Gizli saklı bir iş. Hayır, herkesin farkına varabilecek durumda. Ve nasıl olacak diye sorarsak, birden bire olacak. Gecede hırsız nasıl gelirse haber veriyor mu geliyorum diye? Hayır, o birden bire ansız, belli etmeden hemen gelecek. Öyle İncil bize bilgi veriyor. 1. Selanikliler bab 5 ayet 3'te. Nasıl gelecek diye sorarsak, işte o ayet demin okudum, tekrarlıyorum. O zaman insan oğlunun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzünde bütün halklar ağlayıp dövünecek. İnsan oğlunun gökteki bulutlar üzerine büyük güç ve görkemle, yücelikle, büyük bir parlaklı, büyük bir gösterişle gelecektir. Büyük bir kudret ve kuvvetle gelecektir. Bunu demek istiyoruz. Mata 24 ayet 30 idi bu. Ve Mata 25 ayet 31 şunu diyor. Nasıl gelecek diye sorarsak okuyoruz. Mata 25. Bütün İnsan oğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince görkemli tahtına oturacak. Yani bütün meleklerle gelecek ve kutsal kitapta okuyoruz bazı yerlerde sayılmaz binlerce ama on binlerce melekler var, orduları var. Hepsiyle beraber gelecek geldiğinde. Çok büyük bir iş olacak. Sanmayın bu İsa Mesih, ah kimse onu görmeyecek ne zaman gelir. Hayır, her göz onu büyük kudretle bütün meleklerle görecek. Ve başka yerde de diyor, Esinleme kitabı 19 ayet 14'te okuyabiliriz. Bütün ordularıyla, bütün kutsallarıyla gelecek. Sana diyorum da bütün ölmüş ve geçinmiş inançlarla beraber gelecek. Geldiğinde. Ve eski ayette de bunu okuyoruz. Sakarya peygamberde bab 14 ayet 4 diyor. Ve o gün onun ayaklar Yeruşalim önünde şarkta olan Zeytinlik Dağı üzerinde duracak. Ve Zeytinlik Dağı şarka doğru ve garba doğru ortasından yarılacak. Ve çok büyük bir dere olacak. Ve dağın yarısı şimale ve yarısı cenuba çekilecek. Yani o nereye ineceğini de nasıl geleceğini de deniliyor. Yeruşalim'de Zeytin Dağı'na inecek geldiğinde. Kutsal kitabın sözler bu bilgi bize veriyor. Yani sorsak İsa Mesih nasıl gelecek? Ve şimdi bir soru var. Tabii herkes bunu bilmek istiyor. Bunun üzerine çok tartışılıyor, çok düşünülüyor ve çok yanlış öğretişler de veriliyor bazı yerlerde. Bazı gruplar var, sekteler var, bunu hor kullanıyorlar ve İsa Mesih'in günü tam belli etmek istiyorlar. Belirli datada bile atıyorlar ve böyle de şaşkınlığa dönüyorlar. Rab nasıl gelecek? Rab gecikiyor. Matta 25:5'te şunu okuyoruz. Güvey gecikince hepsini uykuya tutmuş ve dalıp uyumuşlar. Burada bir benzetme var, bir durum var. Bakır kızlar bekliyorlar damat gelsin düğün için. Ama bazılar uyudular ve sandılar gecikiyormuş. Ve soruldu öğrenciler tarafından Rab İsa, bu şeyler ne zaman olacak? Tabi biz de bilmek istiyoruz ne zaman olacak, neden? Eğer tam data verilirse demek ki o dataya kadar her şey çarçur edebiliriz, her istediğimizi yapabiliriz, o datada hazır olacağız. Yok, ne yaparsın eğer prezidente derse ben yaza doğru geleceğim ama data vermez, demek ki her an ona bekleyeceğin. Yaz geldi mi her an bekleyeceğin, çünkü data yok ama vakit belli edilmiş. Belirli bir vakit ama data söylenmemiş değil mi? Ve Rab İsa ne cevap verdi bu sorusuna? Matta 24'te 36'da İsa diyor, o gün ve saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Ama 43. ayet diyor, ama şunu bilin ki, yani bir yanda diyor bilinmiyor data ama bilmeniz lazım olan bir başka durum var. Boşa durmayın, biz lazım değil bilelim tam hangi datada geliyor ama biz lazım bilelim o geliyor. Ve eğer onun gelişi datası bilseydik olabilir belki hazırlık da olmayacaktık o güne kadar. Bu sebeple her gün onu bekleyelim. Her an onun bekleyişin içinde olalım. Ve hazırlıkta, duada, bekleyiş içinde kalalım. Elçilerin işlerinde yazıyor bab 1 ayet 7'de Rab İsa tekrar öğrencilere diyor, sizin hakkınız yok, bilesiniz tam vakit ve tam saati. Ama gidin diyor ve İncil'i vaz edin. 8. ayette. Yani diyor boş beklerken boş durmayın. Boş vakit kaybetmeyin. Beklerken vakit değerlendirin. Kullanın. Evet, bu tema üzerinde şeytan da bizi de saptırmak istiyor. Ve denedi çok vakitlerde bu tema üzerine, İsa Mesih'in gelişi üzerine, dünyanın bitkisi üzerine. Neden İsa Mesih önce de bunu bildirdi? Matta 24 ayet 4'ten 5'e kadar okuyorum. İsa onlara şu karşılığı verdi. Sakın kimse sizi saptırmasın. Birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelecek birçok kişi saptıracaklar. Ve aynı bapta 23-27'ye kadar şunu okuyoruz. Eğer o zaman biri size işte Mesih burada ya da işte şurada derse inanmayın. Çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar büyük gösterişler ve harikalar yaratacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanlara da bile saptıracaklar. İşte size önceden söylemiş bulunuyorum. İsa Mesih bize bildiriyor bunu. Bunun için size işte Mesih postinada delerse gitmeyin. Bakın iç odalarda delerse inanmayın. Çünkü insan oğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır. Yani biz sanmayalım bu durum artık oldu. Bazı sektalar öğretiyorlar İsa geldi bile. Ama kulak asmayalım. 2. Selonikliler mektubunda Apostol Paulus oradaki inançlara yazdığı gibi. Bab 2 ayet 1 ve 2. Size yalvarıyoruz kardeşler. Siz sarsılmayın. Sanki İsa Mesih'in günü gelmiş gibi olsun. Hayır, sarsılmayın sizi kimse. Şaştırmayın. 2. Selonikliler bab 2 ayet 3 yazıyor. Sizi kimse saptırmasın. Çünkü önce bir durum var lazım yerine gelsin. Yani var şeytan da kullanıyor sanki gelmiştir bu vakit. Hayır daha gelmemiştir. Gökten görünen şimşek gibi onun gelişi olacak. Her göz onu görecek. O zaman şeytan başka bir durum başvuruyor. İnançlılar alay ediyor. İnançlılara deniliyor. Siz şaşırmışsınız galiba. Sizin Rabbiniz nerede kaldı? O galiba gecikmiş. 2. Petrus mektubunda yazıldığı gibi 3. bab ayet 4. Hani nerede onun sözü? Nerede onun gelişi? Zaten bir değişiklik yok. Ta başlangıçtan beri her şey olduğu gibi duruyor diyorlar. İman etmeyen insanlar. Haklılar bir yanda Rab gecikmiş gibi sanediliyor, sayıyorlar. Ama onun gecikmesi de bir sebebi var ve onu da ortaya koymak istiyoruz. 2. Petrus bab 3 ayet 9 diyor. Rab'in gecikmesi de sebebi şu oluyor, istemiyor bir çan kaybolsun. Yok, tam tersine kurtuluşa gelsinler insanlar. Ve aynı babda 15. ayet diyor. Rabbin bekleyişi, Rabbin sabrını siz onu sayın kurtuluş. Yani boşuna olmuyor onun beklemesine. Neden? Çünkü her insanın kurtuluşa gelmesine istiyor. Ve öylece gördük. Yani Rab ne zaman geliyor diye sorarsak bir data yok. Her an gelebilir. Ve hazır olmamız lazım. Fakat onun gelişiyle beraber yerine gelmesi gereken işaretler de var. Onun gelişinden önceki vakit için konuşuluyor. Ve bu işaretler, bu durumlar, bu belirtilerin yerine gelmesiyle beraber daha iyi anlayabiliriz. Onun gelişi kapının önündedir. Her an gelebilir. 2. Selonikliler bab 2 ayet 3'te birinci bir durum okuyoruz. Orada konuşuluyor imandan sapmak durumu. Ne zaman Rab İsa gelecek? Önceki vakitte insanlar imandan sapacaklar. Ve bunu da görüyoruz. İşte önce okuduğumuz gibi çok sapık öğretişler. Çok şaşılacak durumlar olacak. İnsanlar şaşılacak, insanlar saptırılacak. Bu durumlar olacak onun gelmeden önce. Ve tam bizim yaşadığımız vaktilerde fazla fazlalığı ile fazlasıyla sektalar bulunuyor, türeniyor, ot gibi biçiyor, ot gibi büyüyor. Çok çok sapık öğretişler var. Bu da gösteriyor son vakit yaklaştığını. Ve görüyoruz son vaktindeki olacak savaş. Bunu yine okuyoruz Mata 24 ayet 6 ve 7. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Korkmayın sakın, bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Burada açık bir belirtisi oluyor. Tabii ki her zamandan beri, ta eski vakitlerden beri var idi insanlar arasında çekişme ve savaş. Ve insan öldürme var idi uzun vakitten beri. Ama ne var ki bu oldukça bugünümüzlerde çoğalmaktadır. Sadece bir radyo sesi ya televizyona ya vesnitsiye bakarken, gazeteye bakarken gözümüze hemen çarpıyor bu savaş haberler. Dop dolu her tarafta. Ve 24, bab 24'te ayet 7'de devam ediyor. Yer yer kıtlıklar, açlıklar Afrika taraflarında duyuluyor. Günümüzde çok açlık var. Çok taraflarda insanlar açlıktan, yemek olmadığından ölüyorlar. Ve bu da günümüzün önünde çoğalmaktadır. Ondan sonra çeşitli hastalıklara, bunu okuyoruz Esinleme kitabı bab 6 bab 8'e kadar, ya da Luka 21 ayet 11'de. Evet, onun gelişinden önceki durumlar var. Ölüme götüren çok hastalıklara çoğalacaktır. Ve bunu da görüyoruz günümüzde. Rak, AIDS ve çeşitli başka böyle insanın kurtulamayacağı hastalıklara da çoğalmaktadırlar. Ve devam ediyor, okuyoruz. Depremler, yani sarsıntılar, selsede olacakmış. Tabii her vakit var idi ama günümüzde çoğalmaktadır. Ve görüyoruz, duyuyoruz çeşitli memleketlerde yer sarsıntıdan binlerce kişi bazen toprak altında kalıyorlar. Öyle durumlar çoğalmaktadılar, fazlalaşıyor ve bu oluyor bir belirtisi. Neden İsa Mesih söyledi bunu? Ve iman uğruna saldırı ve sıkıntı. Bunu da okuyoruz bab 24'te ayetler 9 ve 10 şöyle diyor. O zaman sizi sıkıntıya sokacaklar. Öldürecekler ve benim adımdan ötürü tüm uluslar sizden nefret edecek. O zaman birçok kişi imandan sapacak. Birbirlerine ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler. Üzücü durumlar fazlalaşacak. Fazlalaşacak. Ve var bir belirtisi daha. Bab 24 ayet 14'te göklerin padişahlığın bu müjdesi bütün uluslara bir şahitlik olmak üzere bütün dünyada duyurulacak. Yani Rab İsa Mesih'in sözler duyurulmaktadır, bildirilmektedir. Bütün dünyada daha önce var insanlar, milletler, uluslar daha önce haber almadılar İsa'dan ama günümüzde çoğalmaktadır, gidiliyor o memleketlerde ve İsa vaaz ediliyor. Ve tabii ki var başka durumlarda insanlar bağırıyorlar, huzur, barış, ne zaman bağırıyorlar bunu birinci Selanikliler mektubunda okuyoruz. Bab 5 ayet 1'den 3'e kadar okuyoruz. O zaman sonu yaklaşıyor. Ne zaman insanlar diyorlar yok, rahata varıyoruz. Kendi rahatını hissediyorlar. O zaman başına bela gelecektir. Ve gökyüzünde de çeşitli belirtiler olacak, çeşitli görüntüler olacak. Mab 24 yine ayet 29'dan 30'a kadar okursak, o günlerin sıkıntısını hemen sonra güneş karayacak, ay ışığını vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek ve göksel güçler sarsılacak. Yani hiç daha olmamış olan durumlar olacak. Dünyanın bitkisi gelmeden evvel. O kadar karışık durumlar olacak. Çeşitli yerlerde kutsal kitapta bunu bize bildiriliyor. Bunun karşısında tabii biz lazım uyanık olalım. Bir de biz lazım dikkatli olalım. İki gösteriş daha var. Açalım 2. Timoteus mektubunda ve orada son vakitinde ne gibi insanlar, ne gibi durumlar olacağına da belli ediliyor ve göreceğin tıpkı bizim günler gibi benziyor. 2. Timoteus bab 3 ayetler 1'den 5'e kadar. Şunu bil ki son günlerde çetin anlar olacaktır. İnsanlar kendilerini seven, para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne babaya sözü dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özünü denetlemeyen, askın ve iyilik düşmanı olacaklar. Hain, aceleci, kendini beğenmiş, Allah'tan çok eğlenceyi seven, Allah'ın yolundaymış gibi görünüp de o yolun gücünü inkar edenler olacaktır. Yani çok insanlar olacak, İsa Mesih'in adını taşıyacaklar ama onun istediği gibi yaşamayacaklar. Yani sahte inançlar çok olacak. Son günlerde böyle oluyor ve sanki böyledir. Çok çok insanlar ağzıyla bir şeyler söylüyorlar ama hayatlar ters oluyor. Ağızdan çıkıyor ballı sözler, hayat gösteriyor turşulu işler. Ve bu oluyor bir sıtlık. Ve bu da bir belirti oluyor son yaklaştığını. Çünkü son günlerde böyle olacak inciliyor. Son bir belirtisi daha bildirmek istiyoruz size. İncil'de deniliyor şudur. Luka 21 ayet 24'te bunu okuyoruz. Kudüs, yani Kudüs oluyor Yeruşalim, diğer ulusların vakitleri tamamlanıncaya kadar bunların ayakları altında çiğnenecektir. Ne demek istiyor? Yeruşalim İsa Mesih'ten sonra 70 yılında yerle bir edildi. Yani Romalılar tarafından tamamen yok edildi ve bütün İsrail halkı dağıtıldı dünyanın her ucuna. Yani o zamandan beri, Mesih İsa'dan sonra 70 yılından beri bu yana kadar bütün İsrail narod dağılmış durumdaydı. Ve Yeruşalim çiğnenmiş durumdaydı. Yeruşalim değil idi, İsrail halkının elindeydi. Elinde. Yeruşalim oluyor, bilindiği gibi Starı Savet'e bakarak olduğu onların başkasası, Stolitsa idi. Ama o artık düştü Yahudi olmayanların eline. Ama ne var ki Yeruşalim'de kalmayacak daima, milletlerin ellerinde. Ne zaman milletlerin vakiti doluyor, tamamlanıncaya kadar, o zamana kadar ancak Rab müsaade etti çiğnensin. Ve biliniyor, 1948 senesinde İsrail narod Seyf'te yine birleşti. Aynı topraklar üstünde, aynı dil konuşmak üzere, aynı bağlılık olmak üzere İsrail halkı kuruldu tekrar bir devlet olarak. Ve bu şaşılacak bir durum idi. Yaklaşık 2000 yıl bütün dünyada dağılmış durumda olan bir halk bunca vakitten sonra yine bir araya getirildi ve yeniden bir başlangıç oldu ve aynı dil, aynı esik de kullanıyorlar. Bu çok şaşılacak bir durum ve görünüyor artık yeni işte bir önem oluyor İsrail ile. Son vakitin bir belirtisi oluyor. Çünkü aynı bapta Rab dedi ayetler 29'dan 31'e kadar şöyle. İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. İncir ağaç. İncir ağaç oluyor Stari Saviyet'te İsrail Narod için bir simge, bir sembol. İncir ağacına ya da herhangi bir ağaca bakın, bunların yapraklandığı göründüğünü zaman yaz mevsiminin pek yakın olduğunu kendiliğinden anlıyorsunuz. Aynı şekilde bu olayların gerçekleştiğini görünce bilin ki Allah'ın padişahlığı yakındır. Yani ne zaman görüyorsunuz İsrail Narod yine filizlenip yeşilleniyor? Yeniden oldu bir devlet 1948 senesinden beri, bir de 1967 senesinden beri Yeruşalim düştü tamamen İsrail halkının eline ve yine oldu Stolitsa oranın. Ve bu oluyor bir gösteriş, sanki o vakit doluyor artıkın milletlerin vakiti. Yani milletlerden Rab toplanacak o inançlı topluluğu milletlerden bu vakitin sonu yaklaştığını anlayabiliyoruz. Şimdi tekrar bir ilahi sözleyeceğiz. Ondan sonra konuşacağız. İsa Mesih'in gelişi ve inançlılar topluluğu ne anlam var onlara? Şimdiye kadar biraz konuştuk. Bütün dünya ne bekleniyor? Onlar bekliyor korkunç vakitleri ve bekliyorlar İsa Mesih'in gelişini. Dünya bekliyor İsa Mesih'in gelişini yargılamak üzere. Ama biz şimdi konuştuk ya, bizim yaşayan bir ümidimiz var. İnançlıların durumu değişiyor. Biz beklemiyoruz dünyanın bitkisi gelsin. Biz de beklemiyoruz büyük sıkıntı vakite uğrayalım. Biz bekliyoruz İsa Mesih'e, bizim Rabbimize, bizim kurtarıcımıza. Neden? Biz bu bekleyiş içindeyiz. İnançlılar topluluğu ne bekliyor? İsa Mesih'in gelişi onlara için ne anlam taşıyor ve nasıl olacaktır? Çünkü başka bir durum var, İncil bizi bildiriyor. Filipililer mektubu bab 3 tam böyle dile getiriliyor. Ayet 20 ve 21. Oysa bizim vatanımız göklerdedir ve oradan kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. O her şeyi kendine bağlı kılmaya yeterli olan gücünün etkinliğiyle bizim düşkün bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir. Baya bir ümittir değil mi? İsa Mesih'i bekliyoruz ve o bizi ne yapacak? O bizim bedenlerimizi değiştirecek. Neden ama neden? Çünkü bu zayıf bedenlerimizi hala günahlı dolu, hala toprağın tozudur, hala birinci yaratılışından. Ama İsa Mesih'te olduk yeni insan diyoruz. Ama İsa Mesih'te olan yeni insan daha yeni bir beden almadı. Ne zaman Rab İsa geliyor, bizim bedenimiz değiştirecek. O onun kuvvetidir. Bu sebeple Apostol Paulus da diyor Romalılar 8. bab 23. ayette, biz bedenimizin kurtuluşunu bekliyoruz. Ve burada okuduğumuz gibi Filipililer, evet bizim bu beden değişiklik olacak ona. Ve Mesih İsa'da ölmüş olanlarda, yani bizim önceki kardeşlerimiz, onlar ölmüşler, geçirmişler bu dünyada, bekliyorlar onun bu yeri bağlı olan beden dirilsin ve değiştirilsin. Bunu okuyacağız az sonra. Biz demek ki değiştirileceğiz. 1. Korintuslular bab 15 ayet 51, biz hepimiz değiştirileceğiz diyor. Ve 1. Selonikliler bab 4 ayet 17 diyor, biz onunla görüşmek üzere göğe alınacağız. Bulutlarda ona karşılamaya gidiyoruz. Ve bu bir gizliliktir. 1. Korintliler 15 ayet 51 diyor, bir gizlilik bekliyor bize. Ve nasıl olacağına da bize anlatılıyor. Bu olay olacak bir göz kırpması ile beraber. O kadar hızlı, o kadar ansız, birdenbire. İyi bir durum bizi beklemektedir. Ve bunu size şimdi İncilçe okumak istiyorum. Değil dünyanın beklediği gibi biz bekliyoruz. Değil de İsrail halkın beklediği gibi biz bekliyoruz. Biz bekliyoruz inançlıların ümide bağlı olan bu durumu. İsa Mesih kendi çocuklarını alacak, yanına götürecek ve onunla ebediyen kalmak üzere. Ebediyen onunla kalacağız. Evet kardeşlerim, yaşayan bir ümidimiz var. Bu bir gizliliktir. İncil bizi açıklıyor. 1. Korintliler bab 15'ten ayet 35'ten 57'ye kadar okuyorum. Ama biri diyebilir ki ölüler nasıl dirilecek? Nasıl bir bedenle gelecekler? Ne akılsızca bir soru. Senin ektiğin tohum ölmedikçe yaşama kavuşmaz ki. Ektiğin zaman oluşacak olan bitkinin kendisini değil, yalnız tohumunu buğday ya da başka bir bitkinin tohumunu ekersin. Allah tohuma dilediği gibi bir beden verir. Tohumların her birine özel bir beden verir. Her canlının eti aynı değil. İnsanların eti başka, hayvanların eti başka, kuşların ve balıkların eti de başka başkadır. Göksel bedenler var, dünyasal bedenler de var. Göksel olanların görkemi başka, dünyasal olanlarınki başkadır. Güneşin görkemi başka, ayın görkemi başka, yıldızların görkemi başkadır. Görkemde yıldızdan yıldızdan farklıdır. Ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkum olarak gömülür. Çürümez olarak diriltilir. Düşkün olarak gömülür. Görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür. Güçlü olarak diriltilir. Doğal bir beden olarak gömülür, ruhsal bir beden olarak diriltilir. Doğal beden olduğu gibi ruhsal beden de vardır. Çünkü şöyle yazılmıştır, ilk insan Adem yaşayan bir can oldu. Son Adem ise yaşam veren bir ruh oldu. Önce ruhsal olan değil, doğal olan geldi. Ruhsal olan sonra geldi. İlk adam yerden, yani topraktandır. İkinci adam göktendir. Topraktan olan adam nasılsa topraktan olanlar da öyledir. Göksel adam nasılsa göksel olanlar da öyledir. Bizler topraktan olanı nasıl benzer idiysek göksel olanı da benzeyeceğiz. Kardeşler, şunu demek istiyorum. Et ve kan Allah'ın padişahlığına miras alamaz. Çürüyen de çürümezliği miras alamaz. İşte size bir gizlilik açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borasan çalınca hepimiz bir anda, bir göz kırpmasında değiştirileceğiz. Evet, borasan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Çünkü bu çürüyen varlığımız çürümezliği ve ölümlü varlığımız ölümsüzlüğü giymelidir. Çürüyen ve ölümlü olan varlığımız çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyince ölüm yok edildi, zafer kazanıldı diye yazılmış olan söz yerine gelecektir. Ey ölüm, zaferin nerededir? Ey ölüm, dikenin nerededir? Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünün kutsal sakından alır. Allah'a şükürler olsun. Rabbimiz İsa Mesih'in aracılığıyla bizi zafere ulaştıran O'dur. Burada Apostol Paulus bir gizlilikten konuştu. Bir gizlilik bizi açıkladı. Ve böylece yaşayan bir ümidimiz var. Demek ki hepimiz ölmeyeceğiz. Öyle bir fırsat olabilir. Eğer Rab İsa gelirse seni alma, seni değiştirmeye ve hayatta seni bulursa sen ölmeden onunla gideceksin. Ama olabilir de ölesin, o seni o zaman diriltip de yanına alacaktır. Biz beklemiyoruz, bize gelsin yargıç. Biz bekliyoruz, bizim kurtarıcımız gelsin, bizi yanına alsın. Ve İncil'de bir yer daha var. Bu bulunuyor. Selonikliler, yani Selanikliler, 1. Selanikliler, 4. bab ayet 13'ten 18'e kadar şunu okuyoruz. Ve burada da açıklanıyor bu gizlilik. Kardeşler diyor, umutsuzluk içinde yaşayan diğer insanlar gibi kederlenmemeniz için gözlerini yaşama kapamış olanlarla ilgili olarak, yani ölmüş olanlarla ilgili olarak bilgisiz kalmanızı istemiyorum. Neden? Çünkü bazı kardeşler öldüler. Ve şimdi düşündüler, inançlılar, hacen onlar ölmüşler ama Rab ise daha gelmedi, onlara ne olacak? Biz bekliyoruz o gelsin bizi alsın ama ölsek ne olacak bizim halimiz? İsa'nın ölüp dirildiğini inanıyoruz değil mi? Evet. İşte böylece Allah İsa'ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanlara da onunla birlikte geri getirecektir. Rabbin sözüne dayanarak size şunu bildiriyoruz. Biz yaşamakta olanlar Rabbin gelişine dek diri kalacak olanlar gözlerini yaşama kapamış olanların önüne asla geçmeyeceğiz. Rabbin kendisi bir emir bağırtısıyla, baş meleğin sesiyle ve Allah'ın borasanı ile gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Ölmüş inançlar dirilecek. Ondan sonra biz yaşamakta olanlar, diri kalmış olanlar onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. İşte birbirinizi bu sözlerle teselli edin. İncil'in sözleri buraya kadar. Burada açıklanılıyor bir gizlilik. İnançlıların topluluğu bekleyen bu ümit. Ona geliyor, onlara geliyor Rab İsa Mesih kurtarıcı olarak. Bunu şimdi iyi anlayabilmek için birkaç soru gözümüzden geçirelim tekrar. İlk önce lazım anlayalım, nereden toplanıyoruz? Yani Rab İsa bizi nereden toplayacak? Nasıl toplayacak? 2. Korintliler 5 ayet 2 ve 4 diyor, ölü bedeninden, ölümlü bedeninden bizi kurtaracak. 2. Tesalonikliler 1 ayet 7 diyor, biz sıkıntılardan kurtulacağız. Bu hoş bir ümittir. Zayıf, ölüme giden bedeninden kurtulacağız ve sıkıntılarından kurtulacağız. Öyle diyor. Ve tabii ki biz de kurtuluyoruz şeytanın saldırılarından elbette. Çünkü bu dünyada şeytanın elindedir şimdilik. Ama onun kuvvetli saldırılardan kurtulacağız. Onun etkilerinden ve onun ateşli oklarından kurtulmuş olacağız. Ve o bize hiçbir zarar daha vermez. Bu iyi bir haberdir. Bu iyi bir bekleyişimizdir. İyi bir ümitimizdir. Ve soruyoruz, nereye alınacağız? Hani biz bu yeryüzünden toplanacağız ve Rab'le karşılamak üzere gideceğiz. Ama nereye gideceğiz? Rab İsa işte dedi, Yuhanna 14 ayet 3'te, ben sizi alacağım yanıma. İsa Mesih'in yanına gideceğiz. Onun huzuruna. İsa Mesih benziyor göklerde olan damat. O geliyor kendi gelini toplama ve yanına alma. Ve aynı vakitte deniliyor, biz İsa Mesih'teki ölmüş olanlar onlarla beraber onu karşılamak gidiyoruz. 1. Selanikliler 4:17 bunu diyor. Yani belli olsun İsa Mesih de ölümü de yendi. Mesih'te ölmüş olanlar dirilecekler ve onlarla beraber gidiyoruz. Nerede? Havada. Rab'le buluşmak üzere bulutlarda. 1. Selanikliler yine aynı ayette 4:17 diyor bunu. Havada buluşma gidiyoruz. Ve havada ne var? İncil diyor, Efesliler 2. ayet 6 ve 12. ayet, hava oluyor kötü düşmanın, kötü olanın, şeytanın padişahlığı, oradaki Rab'be kulak asmamış melekler, şeytanın kulları oldu, şeytanın çinleri oldu. Onların padişahlığında Rab geliyor, inançlı topluluğu buluşma, karşılama. Ne kadar daha büyük olabilir? İşte bir gösteriş oluyor. Rab yendi, Rab galip oldu, Rab en büyük oldu. Şeytanın padişahlığın ortasında geliyor buluşma kendi topluluğuna. Ne hoş bir durum değil mi? Bu bize beklemektedir. Rab kendisi geliyor ve bizi yanına alıyor. Ve şimdi tabii bir soru var. Bu Rab'le buluşmak, bu bulutların ortasında havada onu karşılamak durum ne zaman olacak? Haçan denildi daha evvel Rab yeryüzüne inecek ve her göz onu görecek. Ama burada görüyoruz, her göz onu görmeyecek. Sadece inançlılar toplama geliyor. Havaya kadar, bulutlara kadar ve orada karşılaşacağız onunla. Bu durum İncil'i şöyle anlıyoruz. Var çeşitli görüşlere buna dayanan. Bazı kardeşler inanıyorlar bu Rab'le karşılama durumu, inançlılar topluluğu ne zaman karşılanıyor Rab'le, olacak büyük sıkıntı vakitten önce. Bazı kardeşler inanıyorlar o sıkıntı vaktinin içinde, ortasında ve bazıları da inanıyorlar sıkıntı vakitten sonra olacak. Şimdi size 5 sebep bildirmek istiyorum. İncil'ce niçin inanıyoruz? Bu Rab'le buluşma vakit olacak sıkıntı vakitten önce. Neden? Rab kendisi bunu dedi. Esinleme kitabında, Vahiy kitabında bab 3 ayet 10 diyor. Filadelfiya'daki topluluğuna, yani son vakitte olan Rab'be sadık kalan kardeşler şöyle bir kuraş sözü veriyor. Sözüme uyarak sabırla dayandığın için yeryüzünde yaşayanların denemek üzere bütün dünyanın üzerine gelecek olan deneme saatinden ben de seni esirgeyeceğim, koruyacağım. Rab bunu, bu söz veriyor inançlılara. O diyor, ben sana söz veriyorum, seni koruyacağım. Tabii ki şimdi de sıkıntı çekiyoruz ve şimdiki vakitte dünyanın her bir ucundaki inançlılar, bazılar çok, bazılar az, çok sıkıntı da çekmek olanlar da var. Ama bir sıkıntı vakit gelecek, hiç daha evvel olmamış bir büyüklüğünde ve bundan daha sonra olmayacak bir sollukta, bir büyüklükte olacak bir sıkıntı vakit, bir sıkıntı saati bütün yeryüzünün üstünde değil, sadece bazı yerlerde bir, bütün yeryüzünde olacak olan bir sıkıntı ve Rab inançlılar topluluğu koruyacak, ondan söz verdi. Esinleme 3.10. Ve başka bir sebep daha bildirmek istiyorum, bunu da görüyoruz Matta bab 24 ayet 37'den 40'a kadar okuyoruz. Yine Rab konuşuyor burada onun gelişinden. Nuh'un, Noe'nin günlerinde nasıl olduysa insan oğlunun gelişinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriyorlardı. Tufan gelince hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsan oğlunun gelişi de öyle olacak. Yani benzetiliyor bir durum değil mi? Rabbin gelişi imansızlar için böyle olacak. Ansız. Beklemediler böyle bir durum ve başlarına bu bela geldi. Ama kim korundu? İman yolu ile Noe korundu. Bu büyük sıkıntıdan, bu büyük beladan korundu. Hacan bu bir primer olarak veriliyor. İnanıyorum ki inançlılar da korunacaktır. En büyük, bu dünyada en büyük olacak olan sıkıntı vaktinden. Ve üçüncü bir sebep var. Bu yazıyor 2. Selaniklilerde bab 2 ayet 6'dan 8'e kadar. Zamanı gelince ortaya çıkarılacak olan bu adam şimdilik neyin engellendiğini biliyorsunuz. Evet. Sakon tanımazlığı gizli gücü şu anda bile etkindir ama bu gücü şimdilik engelleyen ortadan kaldırılıncaya kadar görevini sürdürecektir. Bundan sonra Rab İsa'nın ağzından çıkan solukla öldüreceği, gelişinin görkemiyle yok edeceği o sakın tanımaz adamı ortaya çıkacak. Yani burada deniliyor, Antikristus'tan, onun gelişinden konuşuluyor. Ama onun ortaya çıkmasını engelleyen bir durum var ve İncil diyor, o lazım kaldırılsın ki o tamamen ortaya çıksın. Bu nedir? Yani onu engelleyen oluyor sanıyorum kutsal ruh, inançlılardaki olan kutsal ruh. Çünkü o engelliyor kötülüğü tam olgunlaşsın bu yeryüzünde. Bunu Yuhanna'da 16. glavada okuyabiliriz, 16. babda okuyabiliriz. Ve böylece anlıyoruz, inançlar lazım alınsın kutsal ruhla beraber Rabbin yanına. Ve o zaman Antikristus kendi padişahlığı tamamen koruyabilir. Ve kötülüğün tam olgunlaşması vakit gelmiş olabilir. Dördüncü bir sebep görüyorum. Esinleme kitabında Otkroveniye'de bab 4'den itibaren görüyoruz. Rabbin önünde kimler bulunuyor? Daha yargılar başlamadan evvel, daha bu sıkıntı vakit başlamadan evvel görüyoruz. Ayet 4, tahtının etrafında 24 ayrı taht vardı. Bu tahtların üzerinde başlarında altın taçlar olan beyaz giysilere bürünmüş 24 ihtiyar oturmuştu. Bu 24 ihtiyar birkaç kere rastlıyoruz Esinleme kitabı. Bu 24 ihtiyarı bazı İncil öğretmenler aynı fikirde oluyorlar. Diyorlar bu 24 ihtiyar simgeliyor, yani sembolizm oluyor bütün vakitteki Stari Sovet ve Novi Sovet, Eski Ahit ve Yeni Ahit'teki olan bütün inançlıların temsilciler oluyor. Ve böyle de bir düşüncedeyiz. Yani inançlar Rabbin yanında görünüyor. Ne zaman yeryüzünde başlıyor yargılar, sıkıntılar. Yani bu da bize bir bilgi veriyor. Bir de 1. Korintliler 5. bir sebep görüyorum. Sıkıntı vakitten önce lazım olsun Rab'le karşılama gidelim diye. 1. Korintliler bab 6 ayet 2 ve 3. Kutsalların dünyayı yargılayacağını bilmez misiniz? Madem ki dünyayı yargılayacaksınız, en küçük davaları görmeye yeterli değil misiniz? Bu yaşama ait davalar bir yana, meleklere bile yargılayacağınızı bilmiyor musunuz? Burada konuşuluyor, inançlılar bir gün bu dünyayı, bir de melekler de yargılayacaklar İsa Mesih ile beraber. Eğer biz kendimiz bu yargıya girirsek nasıl o zaman biz yargılayabiliriz Mesih ile? Eğer biz o davaya girirsek, eğer bize dava açılırsa o vakitte, o zaman nasıl olabilir biz sidye olalım, dava açalım. Ama burada anlatılıyor kutsallarla, yani inançlarla, inançlı Korint'teki inançlar içinde bile konuşuluyor. Onlar kötü durumdaydılar. Ama Apostol Paulus diyor, haçen siz aranızdaki davalara düzeltemezsiniz, çekişmeyi bitiremezsiniz, nasıl olsun da ilerideki vakitte İsa Mesih ile beraber dava kuracaksınız dünyaya ve dava kuracaksınız meleklere. Neden? Çünkü biz o davaya girmiyoruz. Mesih ile beraber dava kurayacağız onlara. Ve bu oluyor İncil'ci bana yeterince kadar sebep bileyim. Bu büyük sıkıntı vakit bizim başımıza gelmeyecek. Sıkıntı çekeceğiz. Ama Stari Sovet'te yazılı olduğu gibi Yeremia peygamber bab 30 ayet 7. Bu oluyor korkulu vakit Yakup için. Veyahut da Daniel peygamber 9. bab ayet 24 diyor. Bu sıkıntı senin halkı üzerine gelecek. Yani İsrail halkı üzerine gelecek. Bu İsrail'in sıkıntı vakitidir. Çünkü onlar o sıkıntı vakitinde yeryüzünde bulunacaklar. Bu sebeple inanıyorum. Eğer sorarsak ne zaman bu olacak? İnanıyorum bu büyük sıkıntı vakitten önce. Neden? Vakitten, o sıkıntı vakitten sonra İsa Mesih ile beraber geleceğiz bu yeryüzüne. Şimdi de kalıyor bu soru. Kim Rab'i karşılamaya gidecek? İncil ne diyor? İncil diyor, İsa Mesih'in topluluğuna bağlı olan her inançlı onun yanına gidecektir. 1. Korintliler bab 15 ayet 51 diyor, hepimiz değiştirileceğiz. Unutmayın, Korintlilere deniliyor bunu. Korint'teki inançlılar çok zayıf durumdaydılar. Onlar da biri değiştirilecekler. Apostol Paulus diyor. 1. Selanikliler bab 4 ayet 16 diyor, İsa Mesih'teki olanlara değiştirilecekler. Bu bir garanti. Bu oluyor bir sevinç. Ama bazı inançlar da gidecekler onu karşılama üzüntü içinde. Bu iki durum var. Ama kesin bir söz var. Her hakiki inançlı Rabbin yüzünü görecektir. 100% onun sözüne dayanarak. Çünkü o geliyor hepsini toplama. Ama sevinç içinde olacağın ya da üzgün duracağın. Çünkü onun önüne bir şey getiremezsin onu sevindirmeye, eğer ona layık yaşamış değilsen. Ve tabii ki bunu nasıl biliyoruz? Neden? Efesliler bab 1 ayet 13-14 diyor. Bu güne kadar, onun gelişin gününe kadar biz peçetlenmiş oluyoruz kutsal ruhla. Ta bizim elimizde garanti belgesi olsun diye. Dünya ne şaşkınlığa dönecek? Nasıl farkına varacak bu olacağını? 1. Korintliler bab 15 ayet 52'de diyor, son trompete çalınacak. Sana diyorum, dünya bir farkına varacak. Belki bu sesi, bu pozanının, bu trompetanın sesi de duyacak. Ama ne var ki Stari Savet'te ne zaman Henoch adında bir inan adam vardı. Stari Savet'te Rab onu yanına aldı. Kutsal kitap diyor, İnsanlar aramaya gittiler ama bulamadılar onu. Ne zaman Eliya Rab'in yanına alındı Stari Savet'te, insanlar çıktılar onu aramaya. Ve böyle bir durumda olacak. İnançlılar topluluğu ne zaman Rab'in yanına gidiyor, onunla ebediyen kalmak üzere, bulutlarda karşılamak üzere, yeryüzünde sadece onların yokluğu hissedilecek, farkına varılacak ve aranacaklar. Bu çok büyük bir gösteriş oluyor. Çok büyük bir durum olacak. İnançlılar için yaşayan bir ümittir. Rabb'i görmeye gideceğiz ve onunla beraber bu yeryüzüne döneceğiz. Dünyayı yargılamak üzere. Bunu İncil bize açıklıyor. Bu senin ümit olabilir eğer sen Rabb'in çocuğu olursan. Bu sebeple ona layık yaşayalım, ona uygun yaşayalım ve bu durum bugün, bu an bile olabilir. Hazır olalım kardeşlerim, sevinçle o günü bekleyelim. Rabb'e doğru koşacağız, onun yüzü göreceğiz ve onun benzer durumda olacağız. Bunun için şimdi Rabb'e bir dua ile övmek istiyoruz. Ya Rab İsa'mız, kurtarıcımız, bu sözler doğrudur. Çünkü sen sözünden dönemezsin. Sen söz verdin, yanımıza gelip de bizi alacağın, senin yanında olacağız ebediyen. Bu olsun bizim sevincimiz, bizim özleyişimiz, bizim bekleyişimiz. Amin. Sevgili kardeşlerimiz, bugün tekrar beraber bir ayetler ezberleyeceğiz. Bugün ezberleyeceğimiz ayetler şu olsun. Yuhanna bab 14 ayetler 1'den 3'e kadar. Sadece bir kere okuyacağım. Fakat siz lütfen ondan sonra devam edin tekrarlama tam ezberleyeceğinize kadar. Yüreğiniz sıkılmasın. Allah'a iman edin, bana da iman edin. Babamın evinde yaşanacak çok yerler vardır. Öyle olmazsa sizi söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım.''